Ayrım 6, sayfa 60. Hümeyni'yi seviyoruz. İki türbanlı üniversite öğrencisinin televizyon ekranında söylediği "Atatürk'ü sevmiyorum, Hümeyni'yi seviyorum" sözünü nasıl değerlendirmeliyiz? Sünni türbanlı öğrenci Şii İmam Hümeyni'yi neden sever? İslam devrimi İranlı kadınlara ne gibi haklar getirdi? Gelenekçi muhafazakar ideolojilerin kadınlara dayattığı rol modelini konuşup tartışmanın zamanı gelmedi mi? Soru o kadar çok ki, o halde bir iki cümle edelim. Her Müslümanın bildiği gerçektir. Hz. Muhammed'in ölümünden sonra halifelik meselesinden kaynaklanan çatışmalar ortaya iki güçlü mezhep çıkardı. Şiilik ve Sünnilik. Emeviler döneminde veraset yoluyla belirlenen halifelik, Abbasiler döneminde sembolik bir makama dönüştürüldü. Sünni gelenek halifelik makamına sembolik değerler yükleyip dünyevi siyasal otoritenin etki alanını genişletti. Şii gelenek ise bunun tam tersi yolda gelişti. Azınlık olmanın getirdiği bilinçle siyasal, dinsel, sosyal ve ilahi olanı birleştirmeyi amaçlayan bir doktrin geliştirdi. Halifelik kavramının karşısına imam kavramını çıkardı. İmam, cemaatin siyasal ve dinsel lideri olduğu kadar manevi konularda da en üst makamı oldu. Şii doktrinine göre imam doğrudan peygamber soyundan gelen kişiydi. İmamın otoritesi bireyin günlük yaşamından manevi dünyasına kadar tüm sorunlarda yol gösterici olmaya kadar giden geniş bir alanı kapsıyordu. Yani siyasal liderlik yanında İslam hukukunu en iyi bilen kişi olarak yorum yapma otoritesi de vardı. İlahi ve teorik olarak gerçek otoritenin tek ve meşru temsilcisiydi, yanılmazdı. Doğru İslam'ın kavranması konusunda bir tür bilgi tekeline sahipti vesaire. Hümeyni bir imamdı. Allah tarafından gönderilen ilahi yasaların mutlak, ebedi doğrunun ve toplumsal düzenin kuralları olduğunu söyledi hep. İnsanın mutluluğunun ancak toplumun bu kurallara uygun biçimde düzenlenmesiyle mümkün olacağını vurguladı sürekli. Peki böyle bir toplum nasıl yönetilmeliydi? Hümeyni'ye göre monarşi İslam'a aykırıydı. Doğru yönetim velayeti fıkıha dayalı bir İslam devletiydi. Bu devletin anayasası şeriattı. Yani insanın yaptığı değil, Allah'ın kelamı ve peygamberin sünneti temel yasalar olmalıydı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil şeriatındı. Bu nedenle İslami devletin yasama organı yasa yapmazdı. Sadece bir danışma ve düzenleme organıydı. Bazı çevrelerin Türkiye'deki hukuk kurumuyla neden sürekli tartıştıklarını da bu çerçevede değerlendirebilir miyiz? Ya da bazı hukuki kararlarda dini ulemanın görüşünün alınmasını isteyen anlayışı da yine bu çerçevede yorumlamak gerekir mi? Geçelim. Hümeyni rejiminde yürütme yetkisi kime ait olacaktı? Yanıtı basitti. Toplumun hem manevi hem dini hem de siyasal lideri olan Hümeyni'ye. Kuşkusuz Hümeyni'nin önerdiği düzen bir cumhuriyetti. İdari işlerle ilgilenen görevler ve danışma görevi yapan yasama organı bir seçimle belirleniyordu. Fakat bu düzen hiçbir zaman demokrasi olamazdı. Çünkü insan ürünü yasaya değil, mutlak ilahi yasaya uymak zorunluluğu vardı. Uzatmadan soralım. Laik Türkiye'de yaşayan türbanlı sünni bir öğrenci, Şii İmam Hümeyni'yi neden sever? Sorunun yanıtından önce Hümeyni İranında kadının yerini de analiz etmeye çalışalım. İslam devrimi öncesinde sokak gösterilerinde kadınlar en öndeydi. Devrimden önce siyasal gösterilere katılan kadınların erkeklerle eşitliği ve katkılarının önemi üzerine kurgulanan İslamcı söylem, devrimden sonra siyasal iktidarı ele geçirir geçirmez kadının evcilleştirilmesine ve dindarlaştırılmasına dayalı özgün bir cinsiyet ayrımcılığının kurumsallaştırılmasına yöneldi. Bütün gelenekçi muhafazakar ideolojiler gibi İslam devriminde de kadın, siyasette, iş hayatında veya başka herhangi bir alandaki kadın değil, sadece ve sadece ailede kadındı. Kuşkusuz tüm bunların altında kadına yönelik güvensizlik vardı. Bunun en çarpıcı örneği ceza yasası kısasla yer alıyordu. 1981'de meclisten geçerek yasalaşan kısas, ilk İslam toplumlarının cezalandırma anlayışını yansıtıyordu. Yani şeriata dayalı esas olarak öldürme, cinsel suçlar ve içki içmek gibi kamu düzenini tehdit eden eylemleri cezalandırma, öç alma anlamına geliyordu. Kısas kadını ikincil insan konumuna getiriyordu. Örneğin kısasta öncelikle taammüden işlenen cinayetlerde kadınlar şahit olarak kabul edilmiyordu. ve daha acısı kısasa göre Müslüman bir kadını öldüren Müslüman bir erkeğin kısasla cezalandırılabilmesi için öldürülen kadının yakınlarının cezasının infaz edilebilmesi için ödemesi gereken kan parası bir erkek için ödenmesi gerekenin yarısı kadardı. Yani kadının yaşamının değeri erkeğinkinin ancak yarısına eşitti. Kadınlara yönelik ayrımcılığın çarpıcı bir başka örneği ise zina halinde kocası tarafından görülen bir kadının yine kocası tarafından öldürülmesi halinde katilin cezalandırılmamasıydı. İslam devrimi kadınlara bazı haklar da getirdi kuşkusuz. Çok eşliliği ortadan kaldırmadı. Evlilik yaşı 18'den 13'e düşürüldü. Okullarda kız ve erkeklerin ayrı sınıflarda ve mümkünse ayrı binalarda öğrenim görmeleri şartı getirildi. Ders araç ve gereçleriyle ders kitapları kız ve erkekler için ayrı ayrı düzenlendi. Erkek öğretmenlerin kız öğrencilere ders vermesi engellendi. Bazı meslekler kadınlara yasaklandı, yargıçlık gibi. Tüm bunların amacı kadının geleneksel analık, eşlik rolünü pekiştirerek toplumsal hayattan elini eteğini çekmesinin istenmesiydi. Kara çarşaf İslam devriminden önce şah despotizmine karşı tepkinin sembolüydü. Bu nedenle sadece İslamcıların değil, her siyasal görüşten kadının giydiği bir giysiydi. Kadınların çoğu devrimden sonra artık bir simge haline gelen, getirilen, kara çarşafı bir daha çıkaramayacaklarını düşünmemişlerdi bile. Düşünmemişlerdi. Çünkü başta Hubeyni olmak üzere din adamlarının İslam'da zorlama olmayacağı sözlerine inanmışlardı. İslam devriminden sonra örtünmek rejimin sembolü haline geldi. Örtünmeyen kadınlar çeşitli biçimlerde saldırılara uğradı. 4 Temmuz 1980'de Hümeyni'nin isteğiyle kamusal alanda çalışan kadınların örtünmesi zorunlu hale getirildi. Özel sektörde bu karara uydu. Esnaf ve tüccarlar örtünmeyen kadınlara satış yapmamaya başladı. Zorunlu örtünmeyi protesto eden ve bu nedenle gösteriler düzenleyen kadınlar Amerikan ajanı, şah yanlısı ve hatta fahişe olarak adlandırıldı. Ayetullah Ali Hamaney, Tahran Üniversitesi'nde örtünmeye karşı çıkan kadınlar hakkında bakın neler söyledi. Onlara fahişe demek istemiyorum. Çünkü fahişelerin yaptıkları kendilerini ilgilendirir. Bu başı açık kadınların eylemleri ise toplumu ilgilendirmektedir. Bu nedenle onları karşı devrimci olarak adlandırıyorum. Rafsanjani ise kadınları uyarıyordu. Önce bunlar ikaz edilmeli, sonra yasalar var. Ahlaka aykırı giyinip dışarı çıkanlar bu davranışlarından dolayı mahkemelerde cezalandırılacaklardır. Gördüğüm bu eğilim nedeniyle çok endişeliyim. Korkarım ki en sonunda müdahale edilmesine izin vermek zorunda kalacağız. Özellikle çalışan kadınlar üzerinde yoğunlaşan örtünme zorlamaları kentli, meslek sahibi, eğitimli kadınları olumsuz etkiledi. Çaresizdiler. Çünkü sosyalistlerden liberallere kadar her siyasal çevre kara çarşafı emperyalizme karşı mücadelenin bir simgesi olarak görüyordu. Örtünmenin emperyalizmle mücadeleyle kadının metalaştırılmasıyla ne ilgisi vardı? Bunlar o günlerde tartışılmadı bile. Tartışmadıkları için toplumdan dışlanan, mülteciliğe zorlanan ve hapishanelerde ölüme yollananlar da bu kesimler oldu. Neyse, konumuz aydın aymazlığı değil. Konumuz laik Türkiye'de sünni türbanlı bir öğrencinin Şii İmam Hümeyni'ye olan hayranlığıydı. İngiltere sömürgesi bile olmayı kabul eden bu genç türbanları kim, ne zaman, nasıl yetiştirdi? Kanada'da üniversitede okuyorlar ama kendi topraklarının ürünü Meşrık Mektebi'nden bir haberler. Bu nedenle kolayca Araplaşıveriyorlar. İslam'ı sadece erkek egemen, yani ataerkil bir anlayış haline getirenler, türbanı eve hapsettikleri kızlarının, eşlerinin gündemi haline getiriyorlar. Bu nedendedir ki gündeminde sadece türban olan bu kızımız, meseleye salt bu noktada yaklaşınca doğal olarak sömürge olmayı bile kabul edip, mezhepsel farklılıkları bir yana atıp Hümeyni'yi sevebiliyor. İran'ın onu ilgilendiren tek tarafı kadınlarının örtülü olması. Peki kadının tek sorunu üniversiteye başörtüsüyle girebilmesi mi? Hadi genelleyelim, kadın örtününce tüm sorunları ortadan kalkıyor mu? Bu kızımıza göre öyle. Yoksa kadını kara çarşaftan, ki İslam'da kara çarşaf yoktur, kurtarmaya çalışan toplumsal hayatın içinde erkekle eşitleyip, cinsler arası eşitsizliği kaldırmaya uğraşan Atatürk'ü niye sevmesin? Sonuçta İslamiyet erkeklerin elinden kurtarılmadığı sürece türbanlı kızlarımız Atatürk'ü değil Hümeyni'yi sevmeye devam edecektir. Bilgi seveni niye tanımazlar? Sözü burada Müslüman bir yazara bırakayım. Ayşe Böhürler adını hiç duydunuz mu? AKP MKYK üyesi, Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı, TV yapımcısı yazar. Ayşe Böhürler bir TV programında Türkiye'de türbanın artık moda haline getirildiğini söyleyerek mealen şöyle konuştu. Türban moda haline getirilerek içeriği boşaltıldı ve ne yazık ki böylece de türban saygınlığını yitirdi. Başörtüsü takıldığı zaman sanılıyor ki bütün günahlardan arınılıyor, her şey mubah sanılıyor. Ne kadar yanlış. İşin özünde iyi bir insan olmak yatmalıdır. Başörtüsü takmayan bir kadın başörtülü bir kadından daha dindar olabilir. Demek bazı çevrelerde hala başı açık kadınlar Müslüman sayılmıyor. Cahillik bu kadar mı her yanı sardı? Peki başta türbanlı iki üniversitede kız öğrencimiz olmak üzere bunlar Münevver Ayaşlı'yı bilmiyorlar mı? Ya Samiha Ayverdi'yi? Nezihe Araz, Safiye Erol, Şaziye Berinkurt, Sofi Huri, Zühre Ulaant, hangisini sayayım? Hepsinin başı açıkta örtülmüyorlardı. Hepsi İslamiyet'i insanlara götürmek için yıllarca çabaladı. Kitaplar yazdılar, seminerlerde konuştular, vakıflar kurdular, dincilere karşı mücadele verdiler. İslam'ı dünyaya anlatan Cemal Nur Sargut başörtülü bir kadından daha mı az Müslüman şimdi? Kafalarda artık bir kıyas var demek. Profesör Amiran Kurtkan Bilgisever'in de başı açıktı. Aynı zamanda bir melami şeyhiydi. Bilim kadınıydı. Din sosyolojisi konusunda dünyadaki birkaç isimden biriydi. Hocaların hocasıydı. Profesör Enis Öksüz, Profesör Zekeriya Beyaz gibi tanınmış isimleri yetiştirdi. Profesör Bilgisever'in hayatı tam da soyadına yakışıyordu. 1926 İstanbul doğumluydu. Kandilli Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1947 yılında İktisat Fakültesinden mezun oldu. Bir süre özel sektörde ve İstanbul Defter Darlığı'nda muhasebeci olarak çalıştı. Ama isteği üniversitede bilim yapmaktı. Başardı da 1956 yılı sonlarında İktisat Fakültesine sosyoloji asistanı olarak girdi. Profesör Doktor Z. Fahri Fındıkoğlu'nun asistanlığını yaptı. 1960'da doktora ve 1965'te doçentlik sınavlarını verdikten sonra 1970'te profesör oldu. Eserlerinde bilim-din bütünleşmesini somut örneklerini verdi. Tercüme yapmadı, kaynaklarını bu topraklarda aradı. Bu nedenle ülke gerçeklerinden kopmadı. İyi yazardı, güzel konuşurdu, sadece sosyoloji konferanslarında konuşmazdı. Yakın çevresiyle dost sohbetleri yapardı. Bazı konular üzerinde ısrarla dururdu. Müslüman kadınlarının ezilmesine karşı çıkardı. Kafasında öyle ne başı açık ne de başı kapalı kadın tipi vardı. Ortada böyle soru bile yoktu. İslam'da dört kadın tezine şiddetle karşı dururdu. Tasavvuf ve laikliğin nasıl iç içe olduğunu anlatırdı hep. Türkiye'de sosyal çözülmelerin çok büyük tehlikelere neden olacağını ilk o saptadı. Alevi-Sünni ayrılığının tehlikesine işaret etti sürekli. Etnik ve dini bölücülük karşısında dikkatli olunmasını istedi. İslami kavramların içinin boşaltılmasına savaş açtı. Profesör Bilgisever'in ne kadar inançlı olduğunu kim sorgulayabilir? Bakınız, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'dan Anadolu'ya gelen tarikat, dergah, cemaatler arasında günlük hayatı yaşayış ve yorumlama konusunda büyük kültürel farklılıklar var. Bırakın farklı tarikatları, aynı tarikatların farklı yaşam biçimlerini görebiliyoruz. Örneğin Osmanlı'nın parçalanış sürecinde Balkanlardan Anadolu'ya gelmiş bir Nakşibendi dergahı ile Irak'tan Anadolu'ya gelmiş bir Nakşibendi dergahı arasında büyük kültürel uçurumlar var. Kenan Rifai Selanikliydi. Galatasaray ve Allianz'da okudu. Hukuk öğrenimi gördü. Yıllarca çeşitli okullarda Fransızca öğretmenliği yaptı. Kenan Rifai'nin dergahında kadın müritlerin fazlalığı ve onların kapanmayıp çağdaş tarzda giyinmeleri, sohbet toplantılarında kadın erkek karışık oturmaları bazı dini çevreleri rahatsız etti. Bu çevreler dergahtaki kadınları mayoyla dolaştıkları yalanını bile dillendirdiler. Kenan Rifai dergahı post nişine hep kadınlar oturdu. Zaten ilk oturan da Kenan Rifai'nin annesi Hatice Cenan Sultan'dı. Kenan Rifai'den sonra dergahın başına ne çocukları ne de eşleri geçti. Samiha Ayverdi, İlhan Ayverdi hanımefendi ve onun ölümünden sonra da Cemal Nur Sargut bu görevi aldı. Bu toprakların Orta Asya'dan getirdiği kültürü birileri yıllardır Araplaştırmak istiyor. Yıl 2009, ne Münevver Ayaşlı, ne Samiha Ayverdi, ne de Amiran Kurtkan hayatta. Artık bu isimleri bilen de pek yok. Sadece Ayşe Böhürler gibi bir iki yazar sık sık uyarmak zorunda kalıyor çevresini. Başı açık kadınlar da Müslümandır, dindardır. Ne günlere kaldık. Ne kadar saklamaya çalışsak da bu toprakların üzerindeki cahillik hep sırıtıyor. Örneğin. Başörtüsü mucizi asenalar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversitede türbana yasak getiren anayasanın 10. maddesi 4. fıkrasının kaldırılmasını istemesi, ardından yasa değişikliğini reddeden Anayasa Mahkemesi kararını eleştirmesi çoğu çevre tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bahçeli ve MHP'nin bu konuda taktiksel davrandığını yazdı bazı köşe yazarları. Sanıyorum bu çevreler MHP tarihini pek bilmiyor. Milliyetçi hareket açısından bir dönemeç olan 1969 kongresinde ayakları yere basmayan romantik Türkçülük terk edildi. Yeni partinin ideolojisi Türk-İslam çizgisiydi. Kanımız aksa da zafer İslam'ın sloganı atılıyordu artık parti mitinglerinde. Bu kongrede Türklüğün sembolü Bozkurt yerini İslam'ın simgesi 3 hilale bırakmıştı. Bu minik anımsatmadan sonra başörtüsü meselesine gelelim. Üniversitelerde ilk başörtüyü Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın halası Hatice Babacan 1967 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde taktı. Olaylar çıktı. Aynı yıllar kendine has bağlama şekliyle Şule Yükselşenler kamuoyu önüne çıktı. Mahkemeler protestolarla bir dizi olay yaşandı. Ayrıntılarını Siz Kimi Kandırıyorsunuz adlı kitabımda yazdım. Her iki hareket o yıllarda ne kadar kitleselleşti tartışılır. Ancak 1970'li yıllarda üniversitelerde başörtüsünün bayraktarlığını yapanlar MHP'li asenalardı. Başörtüsünü üniversitelere, kamusal alana, mitinglere, yürüyüşlere sokan ülkücü asenalardı. MSP'nin mitinglerinde, yürüyüşlerinde başörtüsü görülmezdi. Çünkü bu toplantılarda kadın yoktu. Milli görüş çizgisi kadının siyasetle ilgilenmesine sıcak bakmıyordu. Kadın hayatın içinde yoktu. Bu nedenle başörtüsü diye siyasi bir talepleri de yoktu. Bir örnek vereyim. Papyon giymiş damat Necmettin Erbakan, 10 Ocak 1967 tarihinde İstanbul Çınar Oteli'nde gelinliği diz üstünde olan başı açık Nermin hanımefendi ile evlenirken başörtüsünü hiç düşünmemişti. Gümüşhanevi dergahı Şeyhi Abdülaziz Bekki ile kadınların manto giyebileceğini söylemişti. Kara çarşafa karşı manto. Sonra ne oldu? Hareket nasıl ortodoks bir kimliğe büründü? Erbakan'ı kim dönüştürdü? MHP olabilir mi? Olabilir. Nasıl mı? Başörtüsü meselesini dergi ve gazetelerde ilk başlatanlardan biri Necip Fazıl Kısakürek değil miydi? AKP kurucusu Cüneyt Zapsu'nun annesi Gaye Uzeli genç kızlara Türk-Müslüman kadın portresi olarak gösterip Büyük Doğu dergisine kapak yapmadı mı? Dipnot. Haberi okumuşsunuzdur. AKP kurucusu, başbakanın eski danışmanı ve yakın dostu Cüneyt Zapsu'nun 10 metrelik teknesiyle İstinye'den Beykoz'a giderken kayalara çarpıp batma tehlikesi atlattı. Zapsu ile iki arkadaşı ve iki korumasını yardıma koşan tekneler kurtardı. Cüneyt Zapsu bu olaydan hemen sonra Başbakan Erdoğan'ın Üsküdar Emniyet Mahallesi'ndeki evine gidip başbakanla bir saatten fazla görüştü. Kuşkusuz bu görüşmelerin tekne kazasıyla bir ilgisi yoktu. Yoktu ama... Cüneyt Zapsu her ne kadar resmi olarak başbakan danışmanlığı görevinden ayrılsa da hala kamuoyunda AKP kurucusu ve başbakanın yakın dostu olarak tanınıyor. Yani siyasal bir kimliği var. Peki, böylesine AKP vitrininde olan bir kişinin 10 metrelik teknesine ABD bayrağı asması sizce doğru mu? Biliyorsunuz Türkiye'de tekne vergileri çok pahalı olduğu için birçok kişi yatına yabancı uyruklu göstermek için yabancı bayraklar asıyor. En çok asılan bayrak ABD bayrağı. Bu şekilde vergiden muaf oluyorlar. Cüneyt Zapsu gibi AKP'nin önde gelen politik isminin 10 metrelik bir teknenin vergisini vermemek için ABD bayrağı asması doğru mu? 3 kuruş para için Zapsu'nun ABD bayrağını tercih etmesinin hiç yakışır yanı var mı? Bakınız 10 metrelik bir tekneden bahsediyoruz. Bunun vergisi ne olabilir ki? Zapsu bu teknesine ABD bayrağı asabiliyor. Bırakın 10 metreyi, 30 metre olsa ne önemi var? İnsan sormadan edemiyor. Türk bayrağı Zapsu için ne ifade ediyor? Diğer yanda siyasal kimliği olan bir kişinin sırf vergi vermemek için ABD bayrağı asmasına kim neden ses çıkarmaz? Bu da ayrı bir sorudur. Bu kadar kanıksadık mı her şeyi? Dikkat edin. Necip Fazıl Kısakürek hiç milli görüş çizgisinde olmadı. Kendine en yakın parti MHP idi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ancak son bir örnekle yazıyı noktalayayım. İmam hatiplere giden kız öğrenciler de MHP'li ailelerin çocuklarıydı. Çünkü milli görüşçüler kız öğrencilerin imam hatiplere gitmesine karşıydı. Regl olanların yanında Kur'an-ı Kerim mi okunur gibi kaba, yobaz gerekçeler ileri sürüyorlardı. Detaylara gerek yok. Ne imam hatip ne de türban konusunda MHP hiç yalpalamıyor. Bir ara not yazayım çünkü artık ılımlı İslam'ın moda olmasıyla türbanın ünü sınırlarımızı çok aştı. Şöyle ki Türkiye üniversitelerde ve kamusal alanlarda türban serbestliğini konuşurken Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği kamusal alanda türbanı kabul eden ilk kurum oldu. Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği 2 yıl önce aldığı bir kararla kadrolarında türbanlı bir Türk çalıştırmaya başladı. Bir ülkenin iç işlerine bundan güzel bir müdahale olur mu? Oluyor işte. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Nick Baird türbana destek veren tavrıyla tanınıyor. Nick Baird'in Büyükelçilikteki diğer çalışanlara "Türbanlarla çalışmaya alışın, bundan sonra daha fazla türbanlı çalışanımız olabilir" diye espri yaptığı belirtiliyor. Bir İngiliz Büyükelçisinin kamusal alanda türbana neden bu kadar destek verdiği sorusunun yanıtını biliyor olmalısınız. İngilizlerin bu tavrı Müslümanlara saygısından ileri gelmiyor kuşkusuz. Açmayalım şimdi tarihi defterleri. Neyse bu konu uzadı, sizlere iki örnek vaka göstermek istiyorum. Türkiye'de iki uzmanın bir İslamcı TV kanalında erken boşalmayı, iktidarsızlığı tartışması bizim medyamız tarafından devrim olarak değerlendirildi. Peki gerçekten bu bir devrim mi? Yoksa ne? İşte iki olay. 1. El Kuds El Arabi'nin 25 Temmuz 2007 tarihli haberine göre Suudi Arabistan El Ray televizyon kanalında Aşk Serüveni adlı bir program var. Sunucusu kadın doktoru Fevziye El Dureym. Program eşler arasındaki evlilik, cinsellik gibi konuları işliyor. Örneğin yüzleri kapatılmış bir grup Suudi erkek stüdyoda cinsel deneyimlerini anlatıyor. Bir programda erkekler sevişme sırasında kadınlardan ne beklediklerini söylediler. Hatta biri sevişme sırasında kadının erkek polis üniforması giymesinin kendisini tahrik edeceğini belirtti. Yine Suudi Arabistan'da El Yom adlı bir başka televizyon kanalında bir psikiyatrın yazdığı bir lise öğrencisinin Kaşkolu adlı kitap tartışıldı. Kitap son yıllarda erkekler arasında eşcinselliğin arttığını, gençlerin kadınlara imrenip onlar gibi süslenerek kıyafetler giydiğini anlatıyordu. Her iki konuda Suudi televizyon kanallarında açıkça tartışıldı. Suudi TV kanalları devrim mi yapmıştı? Sorunun yanıtına geleceğiz ama bir haber daha aktarmamız gerekiyor. 2. El Kuds El Arabi'nin 5 Mart 2007 tarihli haberine göre Rotana adlı Mısır televizyon kanalında program yapan Hale Sirhan, ülkesindeki fuhuş olayını cesur biçimde araştırıp ekrana taşıdı. Bu belgeselde 3 hayat kadını Kahire barlarında mesleklerini nasıl icra ettiklerini anlattılar. Program yayınlanır yayınlanmaz Mısırlı erkekler ayağa kalktı. Güya Hale Sirhan milleti ahlaksızlık ve fuhuşa teşvik ediyordu. Dine aykırı biçimde kadınları açık saçık göstererek namuslu kadınların aklını çeliyordu. Sonuçta sadece program yayından kaldırılmadı. Hale Sirhan da Mısır'dan kaçmaya mecbur edildi. Hale Sirhan'ın programı ile Fevziye El Duraim'in programı arasında ne fark vardı? Bu iki program arasında dağlar kadar fark vardı. Bu farkı bildiğiniz zaman erkeklerin erken boşalmasını, iktidarsızlığını konuşup tartışan Türkiye'deki İslamcı televizyon kanalının devrim yapıp yapmadığını anlarsınız. İşte fark şudur, İslam'ı erkek egemen hale getirenler sadece erkeklerin sorunlarının konuşulmasına izin veriyorlar. Erkeğin her problemini televizyonda konuşup tartışabilirsiniz ama kadınınkini asla. Bütün mesele budur ve türban sorununun temelinde de işte bu erkek egemen bakış açısı vardır. Aydınlanma dini olan İslam erkek egemenliğinden kurtulamadığı sürece kızlarımız Atatürk'ü değil Hümeyni'yi sevecektir. Aslında tüm bunların altında cahillik yatıyor. Baksanıza CHP çarşaf açılımı yaptı diye dinciler ne çok şaşırdı. Hep öyle yaptılar, Cumhuriyet kadrolarını İslam'a karşıymış gibi gösterdiler. Yalan söylüyorlar, dinciliğe karşı olmak İslam'a karşı olmak değildir. Bilerek kafa karıştırıyorlar.